Ayrım 24, sayfa 406. Biçimiyle de içeriğiyle de insanı gülmekle ağlamak arasında bocalatan bir görüşmeydi. Hem yakışık almayacak derecede gülünç, hem hak edilmemiş derecede acıydı. Yılmaz'a bu duygumu belirtip, bu noktada nasıl bir yanıt vereceğimi biliyorsun. Hissettiğim kadarıyla almak istediğin yanıta göre bir görüşme formülü hazırlamışsın. Böyle bir sonuca varılacağını aşağı yukarı tahmin ettiğim için söyleyeceğim şeyleri önceden yazmıştım. Yanılmamışım diyerek notlarımın son bölümünü okumuştum. İlişkimizin esas olarak sürecini tamamladığını düşünüyorum. Kuşkusuz ki bize yakışan bunun nedenlerini de açıklıkla koyabilmekti. Şimdi bunu tartışmanın gereği de yok anlamında. İlişkimize bu noktadan sonra politik ya da iş konularında suni teneffüs vermenin de bir anlamı yok. En azından korumamız gereken dostluğumuz adına. Başlangıcında güven ve inançlarımız temelinde devrimci aydın dayanışması adını verdiğimiz, süreci içinde iş ilişkisiyle pekişen dostluğumuzdan pişmanlık duyuyorum. Şerefli işler yaptık, helal olsun, birbirimize üzüntü veren davranışlarımız da olmuştur. Ben kendi adıma seninkileri unuttum. Benim bir takım yanlışlarım olmuşsa onlar için de özür diliyorum. Memleketten uzak bir başka dünyada ikimiz için de yeni bir süreç başlıyor. Sonuçta aynı deryanın balıklarıyız. Ben uzun süredir uzağında kaldığım yazarlığıma dönüyorum ve inançlarım doğrultusunda mücadelemi sürdüreceğim. Eğer başarında, özgürlüğünde bir katkım olmuşsa bunun ödülü sevinçtir, yaşamın şekillendirdiği teşekkürdür. Dostluğumuzu zorlu günlerin mektuplarındaki duygularımızı koruyacağımız inancıyla sana da kendi ufkunda başarılar diliyorum. Yılmaz'ın belli bir sıkıntıyla kıpırdanmaya başlayıp, şimdi teşekkürü falan bırak da pratik çözüme gelelim demesiyle, biraz da tatsız bir biçimde notlarımı toplayıp çalışmalarla ilgili hazırladığım iş çizelgesini kendisine vermiştim. Pratik çözüm olarak da Zürih'te kalmayacağımı, herhangi bir ülkeye iltica başvurusunda bulunmak istemediğimi, bir başka ülkede kendime, kendi gücümle çalışma ve oturum koşulları oluşturana dek bir süre daha İsviçre'deki oturma ve iş kağıtlarımın sürdürülmesi konusunda İsviçreli firmayı uyarmasını söylemiştim. Maddi olarak ise tek kuruşum olmadığını belirtip, iş, ev vesaire gibi konularda toparlanana dek bir süre için günlük gereksinimlerimi karşılayacağım bir ödemenin bana yapılmasını rica etmiştim. Bunu uzun süredir ücret almadan çalışan çevirmen arkadaş için de istemiştim. Yılmaz araya girip, biz bir burjuva şirketi miyiz ki insanlar ayrılırken tazminat ödeyelim? Güney Film bir halk cephesidir. Katılanlar bunun bilincinde katılır. Devrimci olmasak sen çalışır mıydın abi? Devrimci işler için mi tazminat istiyorsun? Çevirmen, niye ödeyecekmişiz ki çevirmene? Söz mü vermişiz? Tam tersi, bugüne dek o yararlanmış gibi sözlerle söylenmeye başlamıştı. Anladığım kadarıyla bu tutumu belli bir ödeme yapmak istemeyişinden çok, düştüğü konumu içine sindiremeyişinden kaynaklanıyordu. Eğer ödeme konusu hiç açılmamış olsa eminim ki kendisi önerecekti. Çünkü bildiğim Yılmaz zaten harcarken ölçü tanımaz derecede eli açık bir insandı. Zülfü Livaneli örneğinde de olduğu gibi, bazı durumlarda 5 kuruş için kıyameti koparsa da asıl özelliği savurganlığıydı. Onun kendisine de ters düşen sözlerini ben de aynı terslikle karşılayıp, eğer dert buysa kapatalım, söylememiş olayım. Yalnız unutma ki uluslararası ticari ilişkili olan bu şirketin tepesinde yıllarca maaş almadan yönetici olarak çalıştım. Bunu sorun etmedim. Son filmlerinin prodüksiyon işlerinden, son 5 yılın tüm film satış anlaşmalarına dek benim imzamı taşıyor. Yıllardır özel gelirlerimi de, ailemin, dostlarımın yardımlarını da Güney Film bütçesine eklediğimi biliyorsun. Senin tazminat tanımı yaptığın yerde bunları üzülerek de olsa anımsatmak zorundayım. Ben senden cezaevinde ziyaretine geldiğimde kitaplarımın gelirini bıraktığımdaki duyguyla belli bir ödeme talep ettim. Sorun değil, unutalım diye yanıtlamıştım. Yılmaz yine sözcüğün üstüne basarak, tamam kardeş, işçisinin maaşını ödememiş bir burjuva şirketi olarak tazminat da öderiz diyerek bir kağıda İsviçreli firmaya hitaben çevirmene 4 ay, NB'ye 1 yıl asgari gereksinimlerini karşılayacakları ödemeyi yapmayı taahhüt ettim anlamıyla yazıp vermişti. Kısa bir süre sonra da Paris'teki seslendirme çalışmalarını kastederek, hemen ayrılıp gitmeyeceğini, işleri yarı yolda bırakmayacağını sanıyorum demişti. Ben de bugünden yarına bir durumu değil, genel olarak ilkeleri konuştuğumuzu, sadece seslendirme işinde değil, dostluk temelinde her zaman yardıma hazır olduğumu söylemiştim. Oldu, artık Paris'te görüşeceğiz diye kalkmıştı Yılmaz. Ben ondan sadece sıcak bir teşekkür bekliyordum. Yani Yılmaz'ın en fazla yapması gereken ve hiç yapmadığı bir şeyi. Ben ettim. Geçmişimizdeki bütün güzellikler için teşekkür ediyorum. Birlikte var ettik, öyle saklayacağım, öyle anacağım. Dedim, o etmedi. Görüşmeye gelirken Paris'teki tatsız olaya hiç değinmeyeceğini tahmin ediyordum. Öyle de olmuş, hiç değinmemişti. El sıkışım ayrılmıştık. İş ilişkimiz de o kasabadaki günlerimiz de noktalanmıştı. Kendisine vermek için hazırladığım notlarımı sonra konuşuruz diye geri çevirmişti. Dostça bir takım uyarılardı. Başarılı olması dileğiyle kendisine ilişkin öneri ve düşüncelerimdi. Yolu tümüyle sonuçlandırmadan, Avrupa'yı iyice tanıyıp sağlam ilişkiler kurmadan yeni bir film serüvenine girmemesini söyleyecektim. Kendisiyle bir bakıma en uzun süreli ilişkinin deneylisi olarak bundan sonra ilişki kuracağı insanlarla yapacağı işlerde posası çıkana dek kullanma ve kavgayla ayrılma yönteminden vazgeçmesi gerektiğini söyleyecektim. Paris'te çevresine insanların toplanacağını fakat dengesizliğinin sürmesi durumunda birbirleriyle dalaşan birkaç kişi dışında kimsenin kalıcı olmayacağını söyleyecektim. Bana ve birçok insana yaptığı gibi yemişini alıp dalını kır yönteminden artık kaçınması gerektiğini, başarı yolunda insan unsurunu eşya gibi görmemesini, yardımını aldığı insanlara saygı duymasını, Avrupalı prodüktörler arasındaki ilişki ve çelişkileri iyice kavramadan o trafiğe dalmamasını, aceleci olmamasını, birbirlerine karşı kullanmaya kalkmamasını, Yeşilçam yönteminin Avrupa'da geçerli olmadığını, Yılmaz Güney efsanesinin yeni koşullarında bir anlam taşımadığını söyleyecektim. Kendisini tek doğru lider olarak da görmüş olsa, politik mücadelesini ayrı bir örgüt kurma biçiminde şekillendirmemesini söyleyecektim. Genelinde Avrupa, özelinde Paris'te birçok değerli sanatçı arkadaşım bulunduğunu, belli bir düzeyde ve kariyer sahibi olduklarını, onlara yaklaşırken Türkiye'deki sanat çevresine yaklaştığı gibi, dediğimi yapmayanın canı cehenneme anlayışından vazgeçmesini, buna gelmeyeceklerini, buraların deneylisi olan bu arkadaşlarla ilişkisinde eşitlikçi olmasını ve onlardan öğrenmeyi yöntem edinmesini söyleyecektim. Hakkında efsaneler yaratma havasından kurtulmasını, çirkin kral imajının Türkiye'de kaldığını, Avrupa'da herkesin kendi kralı olduğunu, övgülerin bir anda altından bir daha doğrulamayacağı yergilere dönüvereceğini, özellikle Fransa'da birçok değerli insan için bunun sayısız örneği olduğunu, dünyanın birçok ülkesinde olağanüstü yetenekli birçok sanatçının Avrupa sokaklarında gezindiğini, deha düzeyinde yetenekleri olan çok insanın prodüktör kapılarında süründüğünü söyleyecektim. İnsanlarla ilişkisinde emir komuta yöntemini bırakmasını, öfkelendiğinde kendisini sudan sebeplerle adam vurmaya, dövmeye dek götüren dengesizliğiyle mücadele etmesini, yaşamının yeni bir bedel daha ödemeye elverişli olmadığını söyleyecektim. Film seyretmesini, kitap okumasını, önemli aydınlar ve aydın kuruluşlarıyla ilişkilerini ağırbaşlı, alçak gönüllü yöntemlerle geliştirmesini söyleyecektim. Gerek jüri üyelerinden yöneticilere dek kurduğumuz ilişkiler, gerekse politik koşullar nedeniyle yetişmesi durumunda filmin Cannes'da adını dünyaya duyuracağını, bu kartı soğukkanlı bir biçimde kullanması, filmin öyküsüne ters düşmemesi, hak yeme anlayışıyla değil, hak verme duygusuyla hareket etmesi gerektiğini, kendisine omuz verenleri karalamasının kendi kendini karalaması anlamına geleceğini söyleyecektim. Adını Avrupa'da duyuran filmlerin kendi çektiği filmler olmaması, gözleri kendi çekeceği filme döndüreceğini, sürüden daha düşük düzeyde bir filmin imajını bir anda yok edeceğini, sonuçta yabancı olduğunu ve Avrupalının yabancıya karşı nankör olduğunu dikkat etmesi gerektiğini, prodüktöründen kadrosuna, mekanından konusuna dek iyi hesaplamasını, gerekirse Şerif gibi, Zeki gibi, Tarık gibi kadrolarla dayanışma içinde ya da uluslararası ünü olan adlarla çalışması gerektiğini, Yeşilçam'da olduğu gibi biri olmazsa haftaya öbürüyle diğerini yaparım anlayışının sökmeyeceğini söyleyecektim. En zor durumlarda kendisine omuz vermiş insanları kıra kıra üstlerine basıp yükselme anlayışından, hataları başkasına, başarıları kendine biçme tutumundan vazgeçmesi gerektiğini, tek insan imajının yalnız kalmış insan gibi acı bir kaderi olduğunu söyleyecektim. Zorlu günlerin, uzun yılların birlikteliğinden edindiğim kendisi hakkındaki gözlemlerimi ve buna bağlı uyarılarımı dostça bir duyguyla söylemek için not etmiştim. O gün hiçbirini söyleyemedim. İsrar etsem söyleyebilirdim. Fakat uyarılarımdaki bir maddeye aynen uygun olarak, yani kendisine dostça yapılmış uyarıları ciddiye almadan dinleyecekti. Üstelik sana bazı şeyler söylemek istiyorum, bazı dostça uyarılar desem neler söyleyeceğimi daha söylemeden sözcüğü sözcüğüne bilecek denli zekiydi. Yığınla kırgınlık yüküyle de olsa Zürih'e dönerken içim rahattı. O günü defterime konuştuk, el sıkıştık, bitirdik. Sağlık olsun diye işaretlemişim. Üzüntüm ise Şubat 82 Y ile Fransa sınırındaki görüşme notları kaydıyla sakladığım zarfın üstüne düştüğüm, yazık ki o yine bildiğini okuyacak notuna sinmiş. Zürih'e döndüğümde çevirmen arkadaşa da Yılmaz'ın uygun bir dille açıklamamı istediği kararını iletmiştim. Güney Film'le iş ilişkisinin bittiğini, kendisine İsviçreli firma tarafından Amerika'ya dönüş biletinin ve ayda 2000 frank hesabıyla 4 aylık bir ödeme yapılacağını söylemiştim. Onun yani bu mu devrimcilik, insanları istismar etmek mi, ayıp ayıp diye başlayan bağırış çağrışlarını sessizce dinlemek zorundaydım. Kendisini 2 yıldır maaşsız çalıştırdığımızı, işimiz olunca acele çağırıp işimiz bitince yolladığımızı, Türkiye'ye gidemeyecek dendi başını belaya soktuğumuzu, sayfa sayfa hesaplarsak senaryosuyla, altyazısıyla, broşürüyle, mektubuyla 10 binlerce franklık çeviri yaptırdığımızı, sabahlara dek stüdyosunda eşya taşımasında koşturduğumuzu, sonra da sadaka verir gibi komik bir ücretle işim bitti git dediğimizi, bir gün her şeyin normale döneceği, birikmiş maaşlarının ödeneceği sözüyle oyaladığımızı, kendisine seni kullanacaklar diyenlerin haklı çıktığını, kimini ağlayarak, kimini öfkeyle tekrarlamıştı. Bu noktada söz konusu ödemeyi de Yılmaz'a ancak tartışma sonunda kabul ettirebildiğimi, benim konumumun da farklı olmadığını, benimle de iş ilişkisinin esas olarak tamamlandığını belirtmiştim. Kendisine karşı bir haksızlık olduğunu kabullenmekten başka yapabileceğim tek bir şey vardı ki ben de onu yapıp, bana ödenecek paranın bir kısmından vazgeçerek çevirmen arkadaşa bırakmıştım. Bunun içinde olduğum o koşullarda benim için ne anlama geldiğini hiçbir zaman anlamayacak olsa da. Gerçekten de söylediği gibiydi. Yıllar her mektubunda olduğu gibi Yılmaz'ın bana, benim arkadaşlara dişini biraz daha sık tesellisiyle geçmişti. Onun gelmesiyle birçok şeyin değişeceğini düşünüyordum. Zorlu günlerde denenmiş arkadaşlarımız vardı. Yurt dışında da nitelikli ilişkiler oluşmuştu. Bir çırpıda karalanamayacak olanaklardı bunlar. Askeri darbe trajedisi yaşayan Türkiye'de zindanlar insan doluydu. Birçok değerli aydın orada cezaevlerinde, yurt dışında sürgündeydi. Aydınlarımızın sesini içerecek şekilde Picasso'dan Aragon'a, Max Frisch'ten Heinrich Böll'e, dünya aydınlarıyla bir dayanışma cephesi oluşturmak büyük anlam taşıyacaktı. Bunun olanakları da vardı. Bu niteliklerde birçok insanla görüşmüş, dayanışma sözleri, mesajları almıştım. Popülaritesiyle tıpkı bir dönemde Charlie Chaplin'in, bir dönemde Bertolt Brecht'in, bir dönemde Melina Mercury'nin, bir dönemde Neruda'nın kendi ülkeleri için simgelediği şeyi Yılmaz da bizim için simgeleyebilirdi. Kuşkusuz ki Türkiye'deki trajediye yanıt verme yolunu insanları kendisi için kullanarak efsaneler peşinde koşmakla değil de aydın, devrimci, demokrat potansiyelin birliğinde kolektif çabasında arasaydı. Hissettiğim kadarıyla sadece iş ilişkimizin değil, korumaya çalıştığım dostluk ilişkimizin bile kesilmesinden yana bir tutum içine girmişti. Çevresindeki hiçbir şeyin adı çevresinde yaratmak istediği efsaneyle çelişmesini istemiyordu. Yani yapılmış ve yapılacak bir takım işlerin Nihat Behram, Yılmaz Güney Birliği adıyla anılması onu rahatsız edecekti. Benim için şaşırtıcı gelişmelerden birisi de Yılmaz'la iş ilişkimizin esas olarak bittiğini, İsviçreli firmanın bizim konuşmamızdan önce biliyor olmasıydı. Biraz sıkılarak ve Yılmaz'ın isteği olduğunu söyleyerek, Şubat'ın 2. haftasından itibaren ev kirası, mutfak masrafı, doktor, kırtasiye, yol ve benzeri giderlerimi artık firmanın bütçesinden değil, özel olarak karşılamam gerektiği yönünde uyarmışlardı. İlk can sıkıntısıyla Yılmaz'ı arayıp bunun ne anlama geldiğini sorduğumda, işgüzarlık, terbiyesizlik, benim haberim yok. Sen onlara söyle, Zürih'te kaldığın sürece masraflarını benim hesabıma yazsınlar demiş, ben de gerek kalmadığını, Zürih'ten ayrılmaya karar verdiğimi söylemiştim. Özel eşyalarımı toplayıp İsviçreli arkadaşlardan birinin evine bırakmış, 13 Şubat'ta Zürih'ten ayrılıp Paris'e geçmiştim. Yılmaz'a verdiğim söz filmin seslendirme çalışmaları için kadronun toparlanması işiyle tamamlanmıştı. Mehmet Ulusoy'dan Yavuz Erçetinkaya'ya dek birçok arkadaş bu çalışmalara katılıyordu. Yapabilecekleri yardımı karşılıksız olarak sunuyorlardı Yılmaz'a. Kendi alanlarında yetenekleri ve kariyerleri olan bu arkadaşlar, Yılmaz'a karşı son derece saygılı olmakla birlikte, ilişkilerinde belli bir mesafeyi korumak istedikleri de hissediliyordu. Yani bir yardıma gereksinimi varsa karşılık gözetmeden fazlasıyla vereceklerini, fakat sonunda dönecekleri yerin kendi alanları, çalışmaları, eğilimleri olacağını hissettiriyorlardı. Yılmaz'ınsa içlerinden Işıl Kasapoğlu gibi, Yavuzer gibi bazı arkadaşları kendisine bağlamak için özel bir çaba içinde olduğu gözleniyordu. Onu tanıyan bir insan olarak bunu anlamam güç değildi. Söz gelimi M. Ulusoy son derece saygılıydı ve sıradan bir insan gibi gelip seslendirmede çalışıyordu. Fakat daha baştan ciddiye almamıştı. İşi varsa geç geliyor ya da erken gidiyor, şakayla geçiştiriyordu. Yolun tamamlanmasında bu arkadaşların o dönemdeki yardımları büyük önem taşımıştır. Yılmaz'la Paris'teki kontak noktamız Stüdyo Margaret'ti. Gerçi ben geçici bir ev tutulduğunu biliyordum. Fakat her gece ayrı bir otelde kalıyorum dediği için artık iş saatleri dışında birbirimizi aramanın ne gereği kalmıştı ne de koşulu. Yılmaz'ın dostluk anlayışı nedeniyle ilişkimiz bu türden yalanlar, atlatmalarla taçlanmaya da başlamıştı. O günlerde eski arkadaşım Selçuk Demirel'in evinde kalıyordum. Paris'e her gidişimde aradığım Selçuk'a son gidişimde artık Zürih'e dönmeyeceğimi söylemiştim. Selçuk, otelde kalırsam bunu kendime hakaret sayarım, kalacağın bir ev bulunana kadar bizde kalacaksın diyerek unutulmaz bir dostluk örneği sergilemişti. Esasında eşiyle birlikte yaşadığı küçücük evlerinin bir köşesini yatak odası, bir köşesini sanat ve eğitim çalışmaları için düzenlemişlerdi. Son derece zor koşullarına rağmen evlerinin çalışma köşesi olarak ayırdıkları giriş bölümündeki sediri bana hazırlamışlardı. O günlerde Selçuk'tan gördüğüm yakınlığın yaşamımda önemli bir yeri vardır. Son derece hassas olan kişiliğiyle durumumdaki anormalliği ve sıkıntımı da sezmişti. Yaşadıklarımı anlatırken Selçuk'un ağlayacak denli bir incelikle dinlemesi, benim için sürgün durağım olan Paris'te yalnız olmayışımın da ilk simgesiydi. İş sorunumdan konut sorunuma dek maddi manevi olarak yapabileceğini fazlasıyla yapmaya çalışmış, zorluklarımı bölüşmüştü. Paris'te kendi gücümle ödeyerek kalabileceğim bir oda aramaya başlamıştık. O süreçte de arkadaşım Keriman Ulusoy bir başka dayanışma örneği sergilemiş, kendi evinin girişinde küçük bir odası olduğunu, doğru dürüst bir yer bulana dek orada kalabileceğimi söylemişti. Birkaç metrekarelik küçücük bir odaydı. Fakat hem Keriman'ın inceliği hem Paris'te ilk bağımsız odam olması açısından benim için büyük anlam taşıyordu. Şubat'ın sonuna doğru oraya geçmiştim ve Türkiye'de Ludmilla'dan Emil Galip'e, yurt dışında Atilla'ya kadar yakınlarım ve dostlarıma yazışma ve haberleşme yeri olarak Keriman'ın telefon ve adresini bildirmiştim. Bu bir bakıma soluk almam demekti. Kısa zamanda yakınlarım ve arkadaşlarımla yaşama dönük kontaklarım kurulmuştu. Keriman'ın bu dostluğu da benim için unutulmazdır. Adresimi bildirdiğim yerlerden birisi de İsviçre'deki oturma vesaire gibi bürokratik işlemleri için Zürih'teki firmaydı. Ve Mart 1982'nin ilk günlerinde yaşamımda en ağrıma giden bir mektubu oradan almıştım. Mektup adıma resmi bir bildirimdi. İsviçreli firma İsviçre polisine Şubat ayı itibariyle aramızdaki iş ilişkisi ve bununla ilgili anlaşmaların iptal edildiğini bildirmiş, İsviçre polisi de İsviçre'deki oturma ve çalışma iznimi iptal ederek 8 Mart 1982 tarihine dek elimdeki tüm oturma dokümanlarını geri teslim etmemi duyuruyordu. Oysa ayrılık görüşmemizde bu sorunu Yılmaz'la konuşmuştuk ve bir başka ülkede oturma izni alana dek kendileriyle çalışıyor gösterilmem konusunda anlaşmıştık. Mektubu aldıktan sonra Zürih'i arayıp sorduğumda tuhaftır ki İsviçreliler ilişkinin bitirilmesi kararını kendilerine Yılmaz'ın söylediğini belirtmişlerdi. Onun bir takım davranışlarından da kaynaklanmış olsa bu durumu bu şekliyle Yılmaz'ın planlamış olabileceğini düşünmem mümkün değildi. O gün de düşünmedim, bugün de düşünmüyorum. Çünkü altından kalkamayacağı, hesabını veremeyeceği derecede ağır bir suçtu. Avrupa'nın ortasında birdenbire legal konumdan illegal konuma düşüyordum. Turist vize süresi biter bitmez Fransa'yı da terk etmem gerekiyordu. Artık ne bir başka ülkeye Avrupa'da oturma olanağıyla vize alma şansım kalıyordu, ne de firar olayıyla birlikte açıkça hedef gösterildiğim o günlerde pasaportumu uzatma şansım vardı. Avrupa'ya o gün gelmiş gibi gidip polise teslim olmak ve politik sığınma talebinde bulunmak gibi tek bir çare kalıyordu. Mektubu aldığım gün gidip stüdyoda bulmuştum Yılmaz'ı. İlkin akşamüstü görüşelim falan dediyse de gerginliğimi hissedip konuşmak için stüdyonun karşısındaki kahveye gelmişti. Mektubu gösterip anlamını açıkladığımda biraz da şaşırmıştı. Gerek söylediğim şeyler, gerek söyleme biçimim normal olarak Yılmaz'ı kavga ettirecek denli, öfkelendirebilecek şeylerdi. Fakat soğukkanlı dinlemiş, tam tersi beni yatıştırmak istemişti. Ona, senin bugün rahat rahat dolaşıp çalışman, yani özgürlüğün için çırpınmış birinin, özgürlüğünün gaspı demektir bu. Bu işi yapan bunun hesabını veremez. Ne bu iş bu kadar kolay, ne ortalık bu kadar boş. Benim sana yardımım kişisel bir şey değil. Memleketimizin aydınlarının sana yardımının bir simgesidir. Onun için de bana karşı bu davranışı memleketimizin aydınlarına karşı yapılmış bir saldırı, ihanet, nankörlük sayıyorum ve sorunu onlara götürürüm gibi şeyler söylemiştim. Beni yatıştırmaya çalışan bir tavır içindeydi. Onları hemen arayıp yeni anlaşma yaptıracağım. Bana haber vermeden nasıl böyle bir şey yaparlar diyordu. Gerek kalmadığını, gidip kağıtları geri teslim edeceğimi, Fransız konsolosluğundan yeni vize alabilirsem normal, alamazsam kaçak gelip kendi gücümle kendi koşullarımı oluşturmaya çalışacağımı, çok zorda kalmadıkça politik sığınma talebinde bulunmayacağımı, yazılarım, kitaplarım, dosyalarım gibi malzemelerin de içinde olduğu eşyalarımı İsviçre'den çıkarmaya çalışacağımı söylemiştim. Yılmazsa bir zorluğun olursa beni ara, senden haber bekliyorum demiş. Hala orada burada otellerde kaldığım için stüdyo dışında bir adres veremiyorum diye ufak yalanını yine tekrarlamıştı. Yılmaz'la konuşmaya gelirken stüdyonun olduğu sokakta artık koruması ve yardımcısı olarak çalışan Kaptan Joel ile karşılaşmıştım. Geçmişte bayram çekimleri ve eşyaların Türkiye taşınması nedenleriyle Güney Film için aldığım minibüsü park ediyordu. Görmek istemeyişime rağmen o beni görüp yanıma gelmiş, kucaklaşmış, anlatmaya başlamıştı. Kendi deyimiyle Yılmaz'ın Paris'in en kral semtindeki Victor Hugo'yu kastediyor, evine Fatoş'la aldıkları mobilyaları taşımaktan geldiğini söylüyordu. Yılmaz'la görüşmemizi bilemiyorum, görüşmemizi gerektirecek bir şey olur mu bir daha? Dilerim buna ne senin gereksinimin olur ne benim diye bitirmiştim. Kendisi arayıp her şey için açık açık özür dilemezse artık görüşmeyeceğim diye karar vermiştim. Aynı gün Selçuk'a bir aksilik olursa kendisini İsviçre'den telefonla arayacağım haberini vererek Zürih'e gitmiştim. Oturma kağıtlarını polise geri teslim etmeden Fransız konsolosluğundan turist vizemi yenileyip sonra da yabancılar polisine kağıtları teslim etmiştim. 13 Mart'ta eşyalarımı doldurduğum torbalarımı sırtlayıp terk ettiğim İsviçre'den turist olarak Fransa'ya girmiştim. O dönemde Paris'te yaşayan Işıl Kasaboğlu, Erdem Buri, Tülay German, Faruk Tepe, Zülfü Livaneli, Yavuz Erçetinkaya, Leyla Vekilli, Selçuk Demirel, Komet ve birçok diğer arkadaşım kalabilmem, direnebilmem için içtenlikle yardımcı oldular. Ev sorunumdan sağlığıma ve bürokratik sorunlarıma dek her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. İlk ayların zorluğunu onların yardımıyla aştım. Yılmaz'ın kaçırılması sürecinde kurduğum bakanlık, genel müdürlük gibi üst düzey ilişkileri kendi oturma hakkım için kullanmadım. İstesem o yoldan giderek ilk hafta içinde politik sığınma sorununu da çözebilirdim. Fakat bu iki misli sığınma olacaktı. Tenezzül etmedim. Emil Galip Sandalcan'ın İngilizce olarak yazıp Aziz Nesin'e imzalattığı, TYS kurucusu, yazar ve gazeteci olduğumu belirten yazıyı ise onur duyarak taşıdım. Anlamlıydı da. Uluslararası Yazarlar Birliği ve Fransız Yazarlar Birliği'ne onunla başvurup dayanışma içinde olmalarını istedim, oldular da. Değişik demokratik kuruluşlar, kültür adamı ve sanatçılarla kendi yönümde ilişkiler geliştirdim. Çalışmamın odağı susadığım yazarlığımdı. Türkiye'deki trajedinin bir parçası olabilmenin çırpınışıydı. Düzenli olarak Almanya'da yayınlanan Demokrat Türkiye'ye röportaj ve makaleler yazmaya başladım. O dönemde tanıştığım insanlardan birisi de yazar Robert Jean Longuet'di. Uluslararası ünlü olan bir antifaşist hukukçuydu. Albert Einstein'dan Romain Rolland'a dek birçok insanın çalışma arkadaşıydı. Karl Marx ailesinin yaşayan son temsilcisiydi. Sadece tanışmaya, bir röportaj yapmaya, Türkiye'de cezaevinde olan kendisi gibi hukukçu Orhan Apaydın için bir dayanışma mesajı almaya gitmiştim. Balzac'ın da uzun süre yaşamış olduğu bir evde yaşıyordu. İleri yaşına rağmen çocuk gibi heyecanla karşılamıştı. Öyle ki konuşmamız arasında eşiyle birlikte birkaç gün Paris dışına gitmesi gerektiğini söyleyip evlerinde kalıp kalamayacağımı sormuştu. Her gün evin bahçesine gelen bir kuş olduğunu, ona su ve yem verilmesi gerektiğini söylemişti. ''Siz beni yeni tanıyorsunuz, nasıl güveniyorsunuz, eviniz bir tarih müzesi gibi'' dediğimde, ''Benim bir antifaşiste güvenmemem demek, güvensiz yaşamam demektir'' diye yanıtlamıştı. Mart 1982'nin son günlerinde onların evlerinde kalmış, sabahları bahçeye gelen kuşa su ve yem vermiştim. Küçücük bir kuştu. Kaldığım günlerde Demokrat'ın yazısını yazmıştım. Yaşamımda birikmeye, biriktikçe kendi ufkumda şeklini bulmaya başlayan küçücük renklerden birisiydi. Öyle ki o koşullarda insan kendini bıraksa Paris'in sokakları yalnızlığın kuyusu da olabilirdi. Yılmaz'ı ne görmek ne de aramak diye bir düşüncem kalmıştı. Kaçınılmaz olarak çevremde onun hakkında çok fazla konuşuluyordu. Fakat bir yabancı hakkındaymış gibi ilgisiz dinliyordum. Zaten onun istediği de buydu. Öyle ki Mehmet Ulusoy yaş günü nedeniyle 31 Mart'ta evinde düzenlediği şenliğe Paris'te yaşayan sanatçı arkadaşlarını davet etmişti. Bir ara yanıma gelip Yılmaz'ı da davet etmiştim ama niye gelmedi diye bana sorduğunda açıkçası ilk aklımdan geçen o gelmeden kalkıp gitmek olmuştu. Böylesi duygularımdan üzüntü duyuyordum. Hem anlamsızdı hem de yakışıksız. Fakat o günlerde böyle bir tepki yaşadığım da gerçekti. Yıllarca sürmüş bir birliktelikten sonra geldiğimiz yerde aşağı yukarı aynı çevre içinde olmamız bir takım rastlantıları da kaçınılmaz kılıyordu. Yılmaz'a yardım eden sanatçı arkadaşlarım olan biten her şeyi gelip anlatıyor, konuşmak istemesem de bir yığın şey soruyorlardı. Özellikle en yakın arkadaşlarımdan biri olan Işıl Kasaboğlu ve Yavuz Erçetinkaya Yılmaz'la ilişkilerinde büyük bir sıkıntı içindelerdi. Yılmaz ikisiyle de birbirlerinden habersiz ayrı ayrı ikili görüşmeler götürüyor ve asistanı olarak yanında çalışmalarını öneriyordu. Yılmaz'a her türlü yardımı yaptıkları halde onunla birlikte çalışmak gibi bir ilişkiye girmek istemiyorlardı. Kendi alanlarında kendileri olarak gelişmek istiyorlardı. Yavuz Er'in açık olarak bunu baştan Yılmaz'a hissettirmesi nedeniyle isteği Işıl Kasaboğlu'nun üstünde yoğunlaşmıştı. Uzun süreler Mehmet Ulusoy'un asistanı olarak çalışan Işıl'ın kendi tiyatrosunu oluşturma biçiminde ileriye yönelik düşleri vardı. Çevresinde herkesin sevdiği, büyük yeteneği olan ve kendini her açıdan geliştirmiş bir arkadaştı. Yıllarını tutkunu olduğu tiyatroya adamıştı. Yılmaz'ın kendi yanında birinci asistanı olması teklifi o günlerde Işıl'ın kafasını karıştırmıştı. Sıkıntısını benimle bölüşmek kararında yardımcı olmamı istiyordu. Ve bunu benimle konuştuğunu kimsenin bilmesini istemiyordu. Onun bu tedirginliğinin nedeni Yılmaz'ın konuşma ve teklif yöntemini, buna verdiği gizlilik anlayışını bildiğimden benim için açıktı. İki arada bir derede kalmıştım. Bir yandan en yakın arkadaşlarımdan biri ve Filiz gibi yeteneği ve iyiliğiyle gelişmek için sabırsızlanan Işıl vardı ve benden Yılmaz olan deneylerimi, niye ayrıldığımızı anlatmamı istiyor, vereceği kararda bunun önem taşıyacağını söylüyordu. Öbür yandan yıllarca birlikte çalıştığım ve başarısını hepimizin başarısı saydığım, yoksul memleketimizde binbir zorluk içinde yetişmiş olağanüstü yetenekli Yılmaz vardı. Sonunda Işıl'dan bana söz vermesini istemiştim. Yani anlatacaklarımı yakın arkadaşım olarak dinlemeyeceği, tarafsız bir kişi olarak dinleyeceği, kararını tarafsız bir kişi olarak vereceği sözünü almıştım. Ve yaşadıklarımı anlatmıştım Işıl'a. Nehir kıyısındaki kahvelerde, yollarda saatlerce süren konuşmamızda ona, bir yanımın Yılmaz'la çalışması ve her türlü yardımı yapması arzusuyla dolu, bir yanımın da Yılmaz'la çalışması halinde yok olacak bir arkadaşımın üzüntüsüyle boş olduğunu söylemiştim. Düşüncesine büyük sevgi ve bağlılık duyduğunu bildiğim Onat Kutlar'la tartışmasını önermiştim. Yakındığı Mehmet Ulusoy'un sanatçı bencilliğinin Yılmaz'ın sanatçı bencilliği yanında devede kulak kaldığını söylemiştim. Yani kardeşim saydığım Işıl'la bölüşmüştüm duygularımı. Görüşemediğimiz birkaç gün sonunda Işıl yine beni arayıp Yılmaz'ın yaptığı teklifi kabul etmediğini bildirmişti. Açıkça söylememişti fakat hissettiğim kadarıyla Yılmaz Işıl'la ilişki götürdüğü günlerde benimle görüşmesine de bir yasak getirmişti. Çünkü Işıl'ın beni tekrar arayışında uçarcasına sevinçli bir hali vardı ve hiçbir şey senin arkadaşlığımızı engelleyemez türünden sözler de söylemişti. Kararını vermişti ve rahattı. Benim sıkıntımı ise sanma ki senin anlattıkların nedeniyle bu karara vardım. Senin anlatmış olman sadece arkadaşlığımıza güvenimi pekiştirdi gibi açıklamalarla gidermeye çalışıyordu. O gün doğruluğunu Işıl'a söylememin koşulları yoktu. Kararı gelişmesiyle yok olmasının sınırında bir sınavdı aslında. Yılmaz'ın birinci asistanı olsaydı film setinde televizyon kameralarına karşı kafasında megafon kırılan insanlardan biri olacaktı, o kadar. Ve Işıl böyle durumlarda başını eğip sessizce ceketini alıp gidecek bir insan da değildi. Şu anda ise adı Fransa'da saygıyla anılan tiyatro yönetmenlerinden biridir. Özellikle sanatçı kesimin geçmişe dayanan arkadaşlarım olması, istesem de istemesem de dolaylı da olsa aramızdaki haberleşmeyi sağlıyordu. İsviçreli prodüktör Eddie ve teknik işlerde çalışan bir iki arkadaş hariç, Yılmaz'ın çevresinde bir önceki dönemden kimse yoktu. Yeni tanıdığı insanların kimiyle yanında koruması olarak dolaştırma, kimiyle kurmak istediği örgütü için adam toplama, sağa sola koşturma, kimiyle Güney filmi ve film çalışmalarını düzenleme yönünde ilişki götürmeye çalışıyordu. Gerek yol ile ilgili gerekse diğer işlerde birlikte koşturduğumuz İsviçreli prodüktör Edi ve İsviçreli montaj işçileriyle arkadaşlığım aynı saygı temelinde sürüyordu. Kendilerini ve yaşamlarını gizleme gibi bir kompleksleri yoktu. Kendi halinde sürmekte olan yaşamlarının benim İsviçre'ye gelişimle altüst olduğunu söylüyorlardı. Her karşılaşmamızda bunun duygusunu vurguluyorlardı. Kimi zaman heyecanla gelişmeleri anlatıyorlar, kimi zaman Yılmaz'ın anlayamadıkları bazı davranışları hakkında gelip konuşmak, sormak istiyorlardı.